Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Bendeniz Gökhan Gökçek.
Evet, bugün Gökhan Gökçek'i de programımızda ağırlıyoruz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz diyelim. Hayırlı akşamlar diyelim. Gökhan, bu programda seni ilk defa ağırlıyoruz. Hoş geldin.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Biraz seni tanıyabilir miyiz? Biz tabii yakinen tanıyoruz seni. Çok kıymetli bir refikimizsin ama dinleyicilerimiz için de bir takdim olsun. Biraz kendinden bahseder misin?
Tabii, hay hay. Gökhan Gökçek. Kastamonu'yum. Doğum bölümü İstanbul'uyum. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Halihazırda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Alevi Bektaşi Kültürü Bilim Dalı öğrencisiyim.
Tez dönemi. Bu bilim dalı olarak var değil mi? Alevi Bektaşi,
evet,
kültür olarak.
Bilim dalı olarak var. Tarihin altında. Olarak var.
Peki sadece yüksek lisans öğrencilerini mi alıyor bu bölüm?
Evet, doğrudur. Şimdilik yüksek lisans
almıyor.
Hayır.
Anladım. Tez konun nedir peki? Ders döneminde misin şu an?
Şöyle ki, tez konum 2 hafta bir yazın Makedonya'ya gitmiştim. Makedonya'daki Bektaşi'yi araştıracak gittim. Ama daha sonra doktora sürecine bunu koyup daha geniş bir çalışma yaparsam çok daha iyi olacağını düşündüm. Tez hocamla da böyle bir karar verdik. Şu andaki konum İttihat ve Terakki'nin Alevi Bektaşi politikası gibi tabiri caizse tırnak içerisinde cafcaflı bir konu.
Evet evet. Ya, oldukça da ilgi çekici bir konu,
evet,
değil mi?
Çok ilginç.
Farklı okumalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Modern metin, yani harf devriminden sonraki metinlerden ziyade Rika dediğimiz, Osmanlıca el yazısı dediğimiz metinleri de okuyoruz. 20. yüzyıla tekabül ediyor İttihat ve Terakki döneminin iktidarı. 1908-18 diyelim buna. 1913'ten sonra fiilen alıyorlar ama 1908-13 arası da ciddi bir tahakkümleri var. Bu dönemde, yani şöyle bir şey vardır ya, devlet bozulunca her yere sıçrar, evet, falan. Hakikaten bunu da görüyoruz yani. Ben işte 1540'ta bir telhis yazıldığında, işte bir kararname, bir hüküm yazıldığında, işte Manisa Sancakbayı'na hüküm ki diye şehzadesine bir metin gönderdiğinde kanuni, hı-hı, çok güzel, harika. İşte devlet bozulmaya başlayınca bu 18. yüzyılda hızlanıyor. 18-19 ve özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde zaten yıkılıyor devletimiz. Yazıya da bu sirayet etmiş. Yazı da çok kötü. Okumak da çok bir zor. Anlamak da çok bir zor. Yani bunun biraz zorlamasını beni zorluyor. Ne yapıyorum ben de? Maalesef büyüteçle çözmeye, Latinize
yani
hale getirmeye
çok ilginç ediyorum. Bir bilgi benim için en azından. Evet. Hani devletin daha böyle yükseliş dönemindeyken, gücü, kuvveti yerindeyken diyorsun ki yani bu devletin yazılı metinlerine yansıyor. Bu
kesinlikle.
Güç. Ama sistem bozulmaya başlayınca,
evet,
bir sanki bir şaka gibi yazı da bozulmaya başlıyor.
Evet, her yere sirayet etmiş yani. Bakıyorsunuz işte dediğim gibi yine kanun dönemiyle onu karşılıyorsunuz. 400 yıl var arada, müthiş bir bozulma, müthiş bir dejenerasyon tabirini çok kullanıyoruz. Hmm. Tabii çok biraz böyle.
Peki o kanuni döneminde de Rika hattı mı kullanılıyor?
Şöyle.
Devlet yazışmalarında hep o hat mı kullanılıyor?
Şöyle diyelim. Rika Osmanlıca, yani Osmanlıca'da bir şöyle açalım. Osmanlı Türkçesidir o. Osmanlıca yazı dilidir. İşte Farsça ve Arapça ağdalı ifadeler yoğundur. El yazısına, Osmanlı Türkçesinde el yazısına Rika denir. Ama özel olarak kanun döneminde kullanılan işte divani adlı bir yazı var. El yazısıdır yine bu. Rika'ya girer ama Rika'nın üstünde bir şeydir. Divani de çünkü bir tane ferman yazılıyor. Buradan alıyorsunuz mesela, Baytaht'tan gönderdi Hünkar Hazretleri bir kubbe veziriyle, işte onun çavuşuyla gönder. Nereye gidiyor? Mısır Beylerbeyi'ne. İşte takribi 2000 düzeltiyorum. 2 ay falan ya da 2,5 ay gibi, 3 ay gibi bir zaman geçiyor diyelim. Onun değişme imkanı var. Şimdiki gibi PDF dosya yok ki.
Doğru.
Kaydedip mail atasınız, WhatsApp'tan tekrar bir teyit alasınız. Doğru. O giderken değişmesin diye özel bir yazı biçimidir bu divani. İç içe geçer. Onu değiştirmek çok zordur.
Ya üzerinde
bir,
oynama
oynayamazsınız tabii. Çünkü zaten bir tane yazılıyor, bir tane de merkezde kalan.
Yani bu devletin
yazıyor
kendi içinde çözüm ürettiği,
evet,
bir güzel bir
tabii
sistem.
Evet. Siyakatlar mesela daha şifreli yazışmalardır. Savaş dönemlerinde kullanılır. Tabi bunlar biraz daha üst şeydir. Amerika dediğimiz el yazısı işte tabiri caizse devlet güzelken o da güzel, devlet bozukken o da bozulmuş.
Çok ilginç.
Tabi devlet dediğimiz zaman aslında çok daha böyle ilahi bir formdan da bahsediyoruz bir taraftan.
Bir anlamda, evet.
Bir anlamda
belki,
tabii.
Evet.
Şu bağlamda mesela şu an Üçüncü dünya ülkelerindeki devlet yapısını gördüğümüzde, mesela birinin bana anlatmış olduğu bir şey, 3 ayda bir maliye bakanı değişiyor derler. Tabii çok ilginç bir şeydir. Ve köşe başlarında, işte kahvehane dediğimiz yerlerde, diyebileceğimiz yerlerde maliye bakanlarının oturup işte oyun oynadıklarını falan anlatırlar.
Evet.
Tabii üçüncü dünya ülkeleri için söylüyorum. Ancak bu form özellikle Osmanlı için, Selçuklu için ya da batıdaki bazı köklü devletler için söz konusu değil tabii ki. Ya
devlette istikrar önemli.
Hem kesinlikle istikrar var, hem de bu istikrarın sembolize edilmiş olduğu alanlar var.
Çünkü istikrar olmazsa çok çabucak böyle bozulabilecek bir şey
yani bu. Yani son yaşadığımız referandumun temel problemi de
doğru.
İşte ne diyeyim, evet savunan tarafın diyeyim, yani objektif bir yorum yaparak söylemek istiyorum, haklılığa işaret edeceğim. Tarafın en büyük problemi ve en çok sorun olarak işaret ettiği mesele de istikrarsızlık problemi. Çünkü bu ülke 3 ay, 5 ay, 15 gün, 45 günlük koalisyonlar gördü yani. Siz o 45 günde tebrikleri dahi alamıyorsunuz. Yani.
Doğru.
Evet.
Doğru.
Yani şey de çok ilginç. Özellikle işte duvardaki işlemeler, arması, bayrağı.
Evet.
Her birisinin kendine has bir takım özelliklerinde olması. Biliyorsunuz bizim bayrağımızın da bir anlamı vardır. Sembolize etmiş olduğu bir şey vardır. Hilal Allah'ı, yıldız da peygamberi işaret eder.
Evet. Farklı anlamlar yüklenebiliyor. İşte İslamlı, Türklü gibi.
Evet evet. Yani bu aslında şunu da ifade etmekte. O devletin derinliğini, o milletin gücünü, entelektüel anlamda olsun, farklı azametini alanlarda olsun, tarafı, azametini gösteren, buna işaret eden hususlar diye düşünüyorum. Bu nedenle semboller çok önemli.
Evet.
Değil mi?
Bir hocam şöyle demişti. Dersimizin adı, yanlış hatırlamıyorsam, Türkler ve İslamiyet. Hı hı. 1 ve 2 diye ikinci dönem almıştık. Yeniç Ağacı, yani İstanbul'un fethinden 1789 Fransa ihtilaline kadar geçen dönemi Yeniç Çağ denilir. O dönemi uzmanı, doçent bir hocam şöyle bir şey söylemişti. Dergimize adını veren Altın Oluk ismi de oradan geldiğini öğrenmiştim. Ben Kabe'de Altın Oluk diye bir şey vardı dedi.
Doğru.
Kabe'nin üzerinden sular birikir. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri bir oluk yaptırmıştır. O aşağı doğru akar. Onun yönünü Anadolu'ya, İstanbul'a çevirmiştir. Bu aslında şu mesajı içerir. İşte oranın kirli suyuyla tabir edilecek suyu dahi kutsaldır, mübarektir, bizim için kıymetlidir. Bu akarsa bizim tarafımıza doğru atsın ki belki teberrüken rahmet olur, bereket olur diye. Hocam yani şunu demişti.
Müthiş bir zariflik
yani. Evet, bu işte medeniyettir demişti.
Evet.
Evet, yani çok anlaşamazdım zaten halileriyle ama
doğru.
Bu sözünü hiç unutmam yani. O dediğin gibi sembolize etme vesaire. Benim aklıma hep bu gelir yani. Bizim medeniyetimiz bu anlamda çok bir zariftir. İşte Ömer Tuncel de der ya, işte İslam'ın zirvesi Osmanlı'dır yani. Nezaket, zerafet, her türlü, her halde
ya bir teşekkül anlamında doğru.
Teşekkül etmiştir.
Doğru. Ve oturmuş bir de sistem. O kesinlikle da çünkü medeniyetin önemli.
Ve bunu her alanda tersi görüyoruz. Evde görüyoruz, sokakta görüyoruz.
Harpte görüyorsunuz.
Harpte görüyoruz. En basitten giyim kuşamda görüyoruz. Evet, kimin ne olduğunu, yani sosyal statüye işaret edecek tarzda bir
yani
takım.
Şehirli bir devlet tabii. Osmanlı diyebilir miyiz böyle?
Evet, şimdi bu biraz tartışmalı bir konu. Şimdi Osmanlı Devleti, Devlet-i Aliye resmi adıyla temel işlevi, ki zaten sanayi devrimi gerçekleşmiş, fabrikalar vesaireler üretimlenilen bir şey seri anlamda, kapitalist anlamda yok. Bir tarım devleti. Tabii ticarette de meşgul ve gümrük de alıyor. Şehirleşme tarımı keseceği için Osmanlı Devleti bunun için pek fazla kırsal bölgeye, işte payitaht dışındaki yerleri taşla kabul edip oranın şehirleşmesi hususunda ciddi bir yatırımlar yapmıyor. Sadece oranın işte tarımsal anlamda gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu bugün bakıldığında biraz çiftçi standart gibi anlaşılabilir ama Osmanlı Devleti'nin büyük bir ekonomik sistemi, askeri sistemi büyük bir kısmı tarıma dayalı. Şöyle izah edeyim. Sipahiler diye bir sistem var. İşte siz vezirsiniz. Size bir kısım toprak veriliyor. Siz o toprağı bir gruba havale ediyorsunuz. Sizin adınıza işletiyorlar. Vergisini siz alıyorsunuz. Oradan gelen paranın bir kısmıyla kişi geçiniyor, çalışanlar geçiniyor. Oradan gelen bir kısımda o bölgede bir askeri tımarlı sipahi ocağı var. Oraya asker yetiştirecek kadar para veriyorsunuz.
Hay hay.
Yani müthiş bir döngü. Kendi kendilerine devlet hiçbir şey yapmadan hem ekonomik istikrar sağlanıyor. Hem
yani hazineden de para harcanmıyor.
Tabii kesinlikle.
O kendi kendini döndürüyor.
Döndürüyor. Evet.
İmece usulü yani.
Bu yüzden bir yandan da çok şehirli diyemeyiz ama İstanbul'a gelirsek
ben
büyük
biraz medeniyet anlamında kastettim. Zerafet anlamında.
Eyvallah.
Şimdi Gökhan, sen aynı zamanda Okur dergisinin yazarlarındansın.
Evet.
Genç dergisinde de çok güzel yazılarım var. Kapak dosyası hazırladığın dönemlerde olmuştun. Bu anlamda mesela senin Okur dergisiyle kurduğun ilişki, hani bir de yayın kurulundasın aynı zamanda, her ne kadar Ankara'da olsan da, biraz bunu açabilir miyiz yani? Okur dergisinin senin için ifade ettiği anlam, bir de oradan senin okuma biçimlerini geçmek isterim.
Şimdi şöyle söyleyelim, Okur dergisi yeni bir umut oldu benim için ve bizler için. Hangi anlamda bir umut oldu? Entelektüel manada Müslüman mahallesi mi diyeyim artık, amiyana bir tabirle konuşalım. Müslüman, muhafazakar, mukaddesatçı, milletçi camianın ortak aklını oluşturması ya da ortak bir okuma kültürünü oluşturabileceği bir ortam yok. İşte Üsküdar'daki çayhanelerden veyahut Fatih'teki dergide kafelerden pek bir şey çıkmadı. Malumdur, maruftur, sarıştır. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Dergicilik tabii teknoloji gelişiyor, e-dergi formata falan geçiyor ama biz bir anlamda buna da bir direnç gösteriyoruz. Dergi, Cemil Meriç'in sözüne atıf yapmaya pek gerek yok ama her düşünceli insanı, farklı düşünceli insanı yazı yazmak ve özellikle okumak buluşturabiliyor.
Bu ve mektep olabiliyor, insan yetiştiriyor.
Kesinlikle. Mesela bir anekdot anlatayım. İşte Okur'un ilk çıktığında kitap fuarına gitmiştik malum hep beraber. Dergimizi tanıtıyorduk vesaire. Bir zat dedi, işte tırnak içerisinde söylüyorum, solcu yayın evlerine yer verir misiniz dedi. Dedim neden olmasın yani. Bakın açtım, gösterdim sayfayı. 64. sayfaydı galiba. İletişim yayınlarından ben Ahmet Yaşar Ocak hocanın Alevi Bektaşi inançlarının İslam öncesi temellerini kitabını bizzat ben tahlil ettim.
Evet.
Adam şaşırdı. Hemen kartını verdi. İşte şu mail adresim dedi. Buraya bir boş mail atın. Ben size her çıkan kitabı tanıtımıyla ücretsiz göndereceğim dedi.
Hı hı.
Bu ortak akıl, ortak bir buluşma noktası oluşturuyor. Bu benim için çok umut verici oldu bu örnek yani.
Yani biz şu hani bir fikri anlamda bir kitap üretmiş birisi, yani biz ona diyemeyiz ki siz şu kesimdesiniz, biz size yer veremeyiz, siz şu kanaattesiniz. Bu yani bizim zaten bir kriter olarak görmediğimiz bir şey. Güzel ifade etmiş oldun sen de yani.
Yani bilginin evrenselliği diye bir şey var ya.
Evet.
Aslında herhangi bir camianın, herhangi bir insanın, herhangi bir dinin, mezhebin ürünü olmanın ötesinde topyekun bir insanlığın ürünü olmuş oluyor.
Çok haklısın.
Yani bu bağlamda herhangi bir ideolojik ayrım yapmak çok doğru mudur? Herhangi bir kimliğe göre bunu yaftalamak çok doğru mudur? Aslında
doğru.
Değil. Çünkü hepimiz günlük hayatımızda kullandığımız şeyler aslında bizim inancımızı paylaşmayan insanların ürettiği şeylerden olduğunu görüyoruz. Hani bu bağlamda o ortak akıl dediğimiz şey nasıl oluşabilir? Bunun üzerine kafa yorulduğunda belki belli açılımlar sağlanabilir diye düşünüyorum.
Çünkü
yani Okur dergisinin önemli bir mektep olabileceğinden
kesinlikle
söz ettim.
Yani çünkü beraber yaşıyoruz. İşte ne diyeyim, seküleri, seküler olmayanı vesaire çok tasdife gerek yok. Buluşabileceğimiz ortak şeylerden biri milli maçtır muhtemelen. Bir de kitap okumak ve yazmakta buluşmanın ben faydalı olacağını düşünüyorum
çok,
yani.
Çok güzel ifade ettin.
Yani fanatizmden daha mutedil bir yere, çünkü ifrattır milli maçta. Yani tam tefrit de olabilir bir anlamda ama itidalli bir şey okumak ve yazmak. Efendim sağ olsun ne diyor? İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulsa alır. Hayat bir rivayete göre Çin'de de olsa gider alır. İşte bunun modern tabiri de bilgi evrenseldir gibi iki kelimeye çıkıyor.
Evet.
Biz buradan hareketle çıkıyoruz.
Hay hay. Peki senin şimdi kitaplarla çok iyi bir ilişkin olduğunu ben şahsen biliyorum. Çok okuyan, farklı alanlarda okumalar yapan, tarihin içerisinde de farklı farklı veçelerde okumalar yapan birisin. Yani senin biraz okuma biçimlerini konuşalım.
Evet.
Buradan da kastım kitapla kurduğun ilişki. Yani mesela bazı yazarlar için şey derler, bir satranç ustası gibi, büyük satranç ustaları aynı anda birkaç farklı kişiyle satranç oynarlarmış. Onlar da mesela 7-8 kitabı aynı anda okurlar. İşte dinlenmek bir başka kitaba geçmek demektir. Veya bazıları renkli kalemlerle işte çizerek, renkli notlar alarak okuma yaparlar. Bu anlamda senin okumaların nasıldır?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bölümümüzün tarih olması sebebiyle yani tarih tüm bilimlerin anasıdır gibi bir ilkeden çok hareket etmeyi pek sevmem ama hiçbir ilim yoktur ki tarihe atıf yapmadan bir şey ortaya koysun, bir sonuca gitsin. Bu yüzden sosyoloji, felsefe okumayı da tarih okumasının yanında mutlaka öneririm ve sık sık da yaparım. Kültür okumaları da vardır bunun yanında. Ama sosyoloji ve felsefenin mutlak manada okuması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer kaidem de şudur. Bir konu hususunda bir şey okuyor isem. Mesela 1915 Ermeni olayları. Sözde soykırım yalanı. İki taraflı da okurum. Nehrin öteki tarafına da geçmek gerekir. Kesinlikle. Tabii İstanbul benim için fetihtir de. Bir de Selanik'ten bakıp veya Nikea'dan bakıp
ya farklı fikirlerin evet. çarpışması yeni bir fikrin
kesinlikle ortaya çıkartabilir. Çünkü tarih yazımındaki en büyük problem tarafkirlik oluyor. Hakikatler milli çıkarların üstünde midir? Bu tartışılan bir meseledir ama en azından Genç Dergisi'nde de yazıyoruz 16 Türk Devleti'ni. 2000 yıla dayandırılan maruf tarihimizde utanılacak, sıkılacak hiçbir şey yok. Şan, destan, insanlık, merhamet dolu. Ama buna rağmen de iki tarafı da okumak gerektiğini düşünüyorum. Karşı kaynak ne yazmış bunu da bilmek, buna göre de bir antitez üretmek ve kafanda bunu göre de oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Okurken temel prensibim bu, yani tarihi bir konu okuyoruz. İki türlü kaynağı da okuyorum.
Hı hı. Aynı anda 4-5 kitabı okumayı mı
seçersin? Yani 4-5 kitap yoksa değil de şöyle 2-3 kitaba çıktığı oluyor. İşte tezimizle alakalı veyahut bir konuşma yapacağız veyahut başka bir hususta istişare edeceğiz. Arkadaşlarımıza paylaştıktan sonra okuyoruz. Ben not ala ala kitap okurum. Üzerine çizerim.
Mesela bir çalıştığım bir veya kafandaki bir mesele var. Onun üzerinden 2-3 kitabı aynı anda okuyorsun.
Evet.
Ama bunlardan tamamen bağımsız bir belki bir dünya klasiği olabilir bu. Belki başka bir kitap olur. Bu, bir taraftan da onu bir dinlenme aracı olarak okur musun?
Evet okurum ama şöyle bir problemim var diyeyim. Problem olarak addediyorum ben bunu. Ben böyle roman vesaire falan çok okuyamıyorum. Çok dalamıyorum. Hep teknik. Teknikten kastım akademik, ilmi hı hı. veyahut denemeler tarzı. En hafif kalan denemeler oluyor. Ama bir kitap, sadece bir seriyi su gibi okudum. Yani bu kitabı acilen bitirmem gerekiyor diye gece uyuyamadım falan oldu. 14 kitaptık.
Hangi kitap?
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Dünkü Türkiye serisi.
Hmm, 14 ama, kitabı.
Evet, 14 kitap. Seri Kilit'le olarak başlar. İşte nereden başlar? Tuğrul ve Çağrı Beylerin Orta Asya'daki Türkistan coğrafyasındaki oradan İran'a iniş süreciyle beraber geçen süreci anlatıp İstanbul'un fethine kadar uzanan bir kitap serisi. Kilit Kapı Konak diye ilk seri budur. Nefes nefese okumuştum, hatırlıyorum yani. 1,5-2 saatte bitirdiğim oluyordu bir kitabı. Of. Ben ilk defa böyle bir bağımlılık yaşamıştım.
Kaç yaşlarındaydı bu?
18-17 falan. Hmm. Yani.
Yayın evini hatırlıyor musun? Onu da zikretmiş olalım.
Yayın evini inanın hatırlayamadım ama aynen. Necati Sepetçioğlu Dünkü Türkiye serisi Kilit'te başlıyor. Muhteşem bir kitap. İşte genç beyinlere, genç dimalara.
Başka böyle şuuru. Seri olarak heyecanla okuduğun kitaplar var mı?
Yani şöyle Nurettin Topçu'nun tüm kitaplarını bitirdim.
Çok iyi.
Onu biraz tabii bir entelektüel bir seviyeye ulaşaraktan okumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz kafayı yakıyor gerçekten.
Doğru.
Erol Güngör
zordur,
Hoca'nın...
Zordur okuması.
Tabii. Erol Güngör Hoca'nın hı. serilerini bitirdim.
Ötüken yayınları.
Evet.
Nurettin Topçu'da dergah yayınları.
Evet. Erol Güngör'ün şimdi ailesi bir problem varmış. O yüzden 2-3 senedir kitap evet. kitapları yayınlamıyor.
Evet. Ben de öyle bir şey duydum. Son... Ötüken yayınları basıyordu normalde. Evet. Malumunuz. Çok da güzeldir Erol Güngör'ü. Ben de evet. çok kıymetli buluyorum. Mesela İslam'ın bugünkü meselelerini çok büyük bir heyecanla okumuştum üniversitenin ilk yıllarında. Ötüken şu an basamıyor herhalde
evet.
onları maalesef.
Son oğluyla galiba anlaşmışlar. Tekrar basıma gelecek ama hangi yayın evi bilmiyorum.
Hmm. İnşallah en kısa zamanda tekrar raflarda görürüz diyelim.
İnşallah.
İslam'ın bugünkü meseleleri hakikaten çok değerli bir kitap. Yani evet. bakıldığı zaman en objektif diyebileceğimiz değerlendirmeler İslam dünyasıyla alakalı.
Bir de böyle heyecanlı bir dili var onun.
Tabii evet.
onu çok seviyorum ben.
Kendini evet. özgü.
Ve bakıldığında aslında Erol Hoca İslamcı camiadan mıdır sorusu sorulduğunda çok da bu camianın içerisinde olduğu söylenemiyor. Hani entelektüel anlamda.
Evet.
Ancak birçok İslamcı yazardan çok daha etkin ve faydalı bir eser ortaya koymuş camia açısından bakıldığında.
Doğru.
Bu konuda ne dersin mesela?
Şöyle bu Nurettin Topçu ve Erol Güngör için ikisi de söylenir. Yani ikisi de kendisini Türk milletçisi olarak tanımlar. O kadar ki Türk Milletçiler Derneği'nin başkanı Nurettin Topçu'dur. Mesela 2 sene önce ya da 1,5 sene önce bir şey olmuştu. İslamcı yazarlar sempozyumu
olabilir. İslamcılık sempozyumu.
Öyle bir şeydi. Baktım Nurettin Topçu var. Şaşırdım. İlginç geldi.
O konuşuluyor yani.
Evet yani. Nurettin Topçu kendisine hiçbir zaman İslamcı dememiştir.
Hatta yazılan Anadolu sosyalizmi.
Tabii. Kesinlikle ilginç bir şeyciliği vardı. Milletçiliği. Oğuzculuk denir buna. Anadoluculuk. İşte bu grup biraz Osmanlı'nın Türkmenleri ezdiğini falan söyler. Biraz paylaşımcıdır falan. O yüzden bunu alıp Şeyh Bedrettin'e atıf yapan garip tipler çıkar ama bunlar tabii itibar edilecek insanlar değildir. İşte Erol Güngör'ün zaten milletçi bir çizgisi halası da bilinmektedir. Ama ikisi de şunu söylüyor. Erol Güngör özellikle şunu söylüyor.
Ama bir parantez açalım. Erol Güngör'ün bir portresini de çalışmıştım ben.
Evet.
Onun milliyetçiliği hani bizim klasik anlamda anladığımız milliyetçilikten biraz daha farklı olarak böyle Anadolu milliyetçiliği diye bir tanımlama vardır ya.
Evet.
Kültür milliyetçiliği belki. Yani hani bir şey olarak bir ırk anlamında bir onu yüceltme şeyi değil.
Bunlar zaten
değil.
Lüzumsuz.
Kültür,
evet.
Bir kültür milliyetçiliği yani hani bu toprakları önemseyelim. Ve tabii. Hani İslam'la da zaten o şeyi milliyetçilik anlayışı yoğrulmuştur.
Tabii.
Ondan bağımsız değildir
ama
yani.
Ama bir de şöyle bir ayrım yapmakta yarar var sanki. Orayı da belirtmekte yarar var. Yani İslamcılıkla milliyetçilik arasındaki o makas zaman zaman açılır,
tabii,
zaman
bir araya
zaman daralır.
Evet, şu andaki durum mesela.
1900'lü yıllarla 1950 arasındaki o yetişen milliyetçi diye tabir edilecek o kuşakta aslında genel anlamda İslamcılığı besleyen unsurlar vardır.
Kesinlikle.
Yani bu düşünceye çok katkısı olan insanlar, hatta temelini atan insanlar.
Serden geçti mesela.
Tabii.
Aynı zamanda Arif Nihat Asya'nın şimdi şiirlerine baktığınız zaman.
Cumhurbaşkanımız hala okuyor işte. Sen bizi pehlivansız bırakma Allah'ım diye. Doğru. Arif Nihat Asya'nın.
Biz
onu
İmam Hatip'teyken mesela her programda neredeyse okunurdu. Arkada bir de fon müziği öyle.
Evet. Erol Güngör öyle diyor ama yani şu. Söyledi şu, Türkiye'de milliyetçilik ve İslamcı birbirinden ayıramazsınız diyor.
Kesinlikle evet.
Yani o müthiş bir tespittir o açıdan yani.
Hay.
Milli ve İslami, milli ve yerli olmanın işte tartışmasının yapıldığı günümüz günlerinde bu ikisine tekrar dönüp bakmak lazım. Ama tabii onları da aşmak lazım artık. Sene 2017 oldu.
Doğru diyorsun.
Oralarda takılıp kalmamak lazım.
Kesinlikle.
Şimdi denemelerle biraz belki kendimi rahatlatıyorum demiştin.
Evet.
Denemelerde Cemil Meriç tarzını mı mesela önemsersin?
Sezai Karakoç okurum biraz daha fazla.
Çok iyi.
Mustafa.
O deneme olarak bilmiyorum yani sınıfa girer mi Sezai Karakoç?
Tabii var. İnsanlığın Dirilişi yazılarından müteşekkir.
Evet yani mesela. Şimdi mesela bir konu hususunda şu yüzden deneme söyledim. Altında bir atıf yaptı. İşte CTLF atıf yaptı. Makaleler şeyler
doğru.
Olmadığı için ben deneme gözüyle gördüm yani. Aynen. Bir husus. Oruç hakkında yazmış Zat-ı Ali'yle. Çok güzel yazmış
o,
yani.
Çok güzel bir metindir. Hangi
mesela,
kitaptaydı hatırlıyor musunuz?
İslam diye bir kitabı vardı.
İslam var. Oruç hangi kitapta geçiyordu hatırlıyor musunuz?
Diriliş.
Neslin Amentüsü mü?
Değildi. Bir mor pembemsi bir kitap.
Tamam, İnsanlığın Dirilişi.
Olabilir.
Olabilir.
İnsanlığın
olabilir.
Dirilişi.
Muhteşem bir metindir mesela. Bir de hikaye olarak Mustafa Kutlu'yu okumuştum. Bütün
ben
serisini
bunu söylemeni bekliyordum.
Evet. Dilemi o kadar rahatlatır ki yani hele bir cümlesi vardı. Şu anda unuttum. Az önce aklımdaydı. İdeyle İde'yi kokladım diyor. Onunla bütün gün gezdim gibi bir şey söylüyor. Of. Yani ya nasıl tasvir etmiş anlatamam.
Türk hikayeciliğinin bence zirvesi Mustafa Kutlu. Benim
şüphesiz.
Şahsi kanaatim o.
Evet.
Ben de mesela ara ara böyle dinlenmek istediğimde zaten kısadır, incedir kitapları.
Evet.
Sürükleyicidir, tatlıdır. Böyle ara ara dinlenme vesilesi olarak okurum. Her yıl böyle Eylül-Ekim gibi yeni bir hikaye kitabı çıkartma geleneği var onun. Her yıl çıkarttığında da hemen çıkar çıkmaz heyecanla alırım. Serisinin çoğunu da okumaya çalıştım.
Yani gönül dünyasını zenginleştiriyor. Aslında
doğru.
O bilişsel, o zihinsel tarafın değil de o gönül dünyasını zenginleştirmesi ve oradan yapılan çağrışımlarla insan hayata farklı bir bakışını sağlıyor. Bu nedenle aslında Mustafa Kutlu, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu bunlar gerçekten çok önemli.
Kesinlikle.
Yani bir de Mehmet Niyazi'nin serisini hemen hemen bitirdim. Onun da romanlarını, hikayelerini.
Deliler ve Dahiler.
Evet.
Çanakkale
en çok sevdiğim
vardı.
Evet. En çok sevdiğim kitabı Doğu'nun Ölümsüz Çocuğu'ydu. 2009'da da Genç Simon kendisiyle röportaj yapmıştık zaten.
Hı hı.
Çok güzel bir kitaptır. Orada ben biraz röportaj yaparken anlamıştım ki kendisini anlatmış kitapta.
Hı.
Bir aşk hikayesi falan.
Evet. Yeni Şafak'ın pazar eklerinde yazıyor şu an. Çok yaşlı.
Evet çok.
İstanbul'da çalışıyor. Biz de geçenlerde bir röportaj yapmıştık. Allah razı olsun kendisine. Evet. Mehmet Niyazi'nin Deliler ve daha Çanakkale kitabı. Evet. Yani Çanakkale'de o kitabı yazdığında doğru düzgün çalışma yoktu.
Öyle. Marmara Kıraathanesi mi anlatıyor Deliler
evet.
ve Dahiler?
Evet. Lütfi Oflaz'ı. Lütfi Oflaz'dı yanlış.
Tamam. Bayağı oldu da okuyalı.
Evet. Furkan senin de hemen bu belki bir arada zikretmiş oluruz. Böyle rahatlamak için deneme, hikaye, okuma gibi bir tarzın var mıdır genel okumaların içerisinde?
Yani daha önceden de konuştuğumuz üzere aslında o okumayı birazcık daha farklı ele almak gerektiği kanaatindeyim ben, malumun. Bir kitabın bir parçasını, bir cümlesini okuyup onun üzerine yoğunlaşmak. Yani benim dinlenme aracım daha ziyade bu. Ya da bir kelime üzerine yoğunlaşmak. Aslında kendi alanım değil. Amatör bir uğraşta kelimelerin peşine düşmeye ben de çalışıyorum zaman zaman. Az önce de işte belirtildiği üzere yani o gönül dünyasında bir böyle bir çakıl taşı, bir çakmak taşı daha doğrusu o bir parlaklık sağlamak gerekiyor bir tutuşturmak için. Bu bağlamda tabii Sezai Karakoç'tan bizler de istifade ediyoruz. Necip Fazıl'dan yine aynı şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Mustafa Kutlu okumaya çalışıyoruz. Yani bunlar bizim gönül dünyamızı aydınlatan eserler. Hay tabii son dönemde popüler kültürün de çıkartmış olduğu bazı kitaplar var. Bunlardan da okumaya gayret ediyoruz. Bakıyoruz en azından, incelemeye çalışıyoruz. İlginç şeyler görüyoruz. Yani benim şu an söyleyeceğim bu.
Hay. Evet Gökhan, programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Artık toparlayabiliriz yavaş yavaş. Neler söylemek istersin?
Ben bir de şiir
olsun. Çok güzel olur. Yani şiir mi okuyacaksın?
Yok. Şimdi okumayayım da sadece bir dizesine bakacağız. Şimdi peki bir dahaki program olsun.
Nasıl istersen.
Güncel şairlerimizden gidelim. Benim böyle gönlümü çok mutmain eden, işte ne yazmış arkadaş denirten birkaç şair var. Birincisi güncel olarak söylüyorum. Süleyman Çobanoğlu.
Yani
muhteşem şiirler yazar.
Kesinlikle.
Tekfur'un Kızı adlı bir şiir var. Yani muhteşem.
Geçenlerde Dergah dergisinin İlk sayısına rastladım Gökhan.
Evet.
Bir sahafta böyle ciltlenmiş ilk 12 sayısı. İlk sayısında Süleyman Çobanoğlu var biliyor musun?
Harika.
Çok güzel.
Evet yani tam bir milli insan her anlamıyla. Yani yazdığı şiirler de böyle parmak uçlarımdan saç tellerime kadar hissettiriyor bir şeyler bana. Yani
muhteşem.
Kalbimden gönlümden bir şeyler buluyorum onda. Bilmiyorum başkalarına nasıl aksiyonel eder ama ben de böyle.
İbrahim Tenekeci okur musun?
Evet. İbrahim Tenekeci de yok. Onu da söyleyecektim ikinci olarak. Evet. Kendisi zatıaliyle sağlam da bir hukukumuz var. Lütfettiler bize itibarda da zaman zaman evet. yer veriyorlar.
Onların itibar dergisi evet. var. Edebiyat evet. dergileri. Gökhan ara ara yazıyor orada. İtibar çevresinden herhalde yani şu an zikredebiliriz belki Süleyman Çobanoğlu'nu.
Evet Süleyman Çobanoğlu.
Profil yayınlarından çıkıyor kitapları.
Evet. Ve İbrahim Tenekeci bu iki değerli abimiz, büyüğümüz gerçekten benim için farklı bir yere sahipler. Yani Dilaver Cebeci, Arif Nihat Asya okumuştuğumuz şüphesiz vardır. Yani şiir tabii biraz daha ne diyeyim hissi, şahsi, bedii bir şey. Doğru. Bu hususta pek telkinde bulunmanın doğru olduğunu da düşünmüyorum ama en azından Süleyman
senin şiir denemelerin var mı?
Birkaç kere yazmıştım diye hatırlıyorum ama sonra çok teknik bir moda girince.
Tabii. Sonra yok ettin mi o şiirleri? Ne
yani
oldu?
Nerede olduklarını bilmiyorum inan. Sürekli bir makale moduna girince.
Furkan senin var mı güncel şairlerden böyle önemsediğin, takip ettiğin? Yani sen daha çok öyle Yahya Kemal mi?
Ya aslında şiirle diyaloğumuz bir ölçüde var ama az önce Gökhan'ın da belirttiği üzere daha teknik meseleler üzerinde yoğunlaşınca insan arası.
Abi çok teknik adamlarsınız ya. Biraz ya. Böyle duygusal tarafa da gelin lütfen.
Ya işte Süleyman abi, İbrahim abi okuyarak.
Ya İbrahim Tenekeci'yi ben de okumaya gayret ediyorum doğrusu. Yani İbrahim Tenekeci yazılarını da okuyorum biliyorsunuz. Yeni Şafak'ta yazıyor.
Evet.
Yazılarından da istifade etmeye çalışıyorum. Ama yani güncel manada şu an alıp elime bir şiir okuyabileceğim bir durum söz konusu değil. Evet. Aslında okumak da gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani
benim de en çok sevdiğim şair Süleyman Ragıp Yazıcılar. Kendisinin şiirleri yakında kitap olarak çıkacak.
İnşallah.
Genç Dergi'nin Yazı İşleri Müdürü. Okudukça programının sonuna geldik bu haftalık. Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim.